Ayrım 11.
Kuzeyliler bu niteliği bir kusur sayarlar. Onlara göre bu nitelik Murat'ın başarısının kaynağı olmuştur ama ölümünün de nedeni olmuştur. Fransız Mareşali J. Murat 1767-1815 Napoli kralı olmuş, bu ülkeyi kaybedip yeniden ele geçirmeye çalışırken ölmüştü. Bundan da bir Güneylinin Kuzeyli kalleşliğini Lür ötesi gözüpekliği ile birleştirmesini bilince kusursuz duruma geldiği ve İsveç kralı olarak kaldığı sonucunu çıkarmak gerekir. J. B. Bernadotte de 1764-1844'te Fransız Mareşaliydi. Eskiden bağlı olduğu Napolyon'a karşı çıkmış ve Charles 14 adıyla İsveç kralı olmuştu. Kısacası Rastignac, Vautrin'in dost mu, düşman mı olduğunu anlamadan uzun zaman onun top ateşleri altında kalamazdı. Zaman zaman ona öyle geliyordu ki bu garip adam tutkularını seziyor, yüreğinin içini okuyordu. Oysa kendisinin her şeyi öylesine kapalıydı ki her şeyi görüp bilip de hiçbir şey söylemeyen bir sfenksin kımıltısız derinliği içindeydi sanki. Kesesini dopdolu bulunca Öjen'i diklendi. Kahvesinin son yudumlarının da tadını çıkardıktan sonra gitmek üzere ayağa kalkan Vautrin'e "Azıcık bekleyin lütfen," dedi. "Neden?" diye sordu kırklık adam. Geniş kenarlı şapkasını başına geçirdi, karşısına dört hırsız çıkmasından bile korkmayacak bir adam tavrıyla çevirdiği demir bastonunu eline aldı. "Paranızı vereceğim," dedi Rastignac. Torbalardan birini çabucak açıp Madame Vauquet'in avcına 140 frank saydı. "İyi hesaplar, iyi dostlar yaratır," dedi dul kadına. "Sen Silvestre'a kadar alacak verecek yok, şu 100 suyu bozun bana." Poirot Vautrin'e bakarak, "İyi dostlar, iyi hesaplar yapar," diye yineledi. "Buyurun 20 suyunuzu," dedi Rastignac. Parayı perukalı Sphinx'e uzattı. "Bana borçlu olmaktan korkuyor musunuz yoksa?" diye atıldı Vautrin. O kahin bakışlarından birini daha daldırdı genç adamın ruhuna. Kaç kez Öjeni'nin tepesini attırmalarına ramak kalan alaylı gülümsemelerinden biriyle de gülümsedi. Üniversiteli torbalarını eline almış, odasına çıkmak üzere ayağa kalkmıştı. "Evet, öyle," diye yanıtladı. Vautrin salona açılan kapıdan çıkıyor, üniversiteli de merdiven sahanlığına giden kapıdan çıkmaya hazırlanıyordu. Vautrin salon kapısını çarpıp üniversitelinin yanına geldi, o da soğuk soğuk kendisine baktı. "Biliyor musunuz, Monsieur Marquis de Rastignacorama, bu sözünüz pek de nazik bir söz sayılmaz." Rastignac yemek odasının kapısını kapadı, Vautrin'i merdivenin alt yanına, odasını mutfaktan ayıran sahanlığa getirdi. Burada bahçeye açılan bir kapı, kapının üst yanında da demir parmaklıklı bir küçük pencere vardı. Rastignac birdenbire mutfaktan çıkan Sylvie'nin önünde, "Monsieur Vautrin, ben Marquis değilim, adım da Rastignacorama değildir," dedi. Mademoiselle Michano ilgisiz bir tavırla, "Dövüşecekler," dedi. "Dövüşecekler," diye yineledi Poirot. Madame Vauquet para yığınını okşadı, "Yok canım," diye yanıtladı. Mademoiselle Victorin kalkıp bahçeye baktı, "Ama işte ıhlamurların altına gidiyorlar," diye atıldı. "Oysa zavallı delikanlı haklı." "Biz yukarı çıkalım yavrum," dedi Madame Couture. "Bu işler bizi ilgilendirmez." Madame Couture ile Mademoiselle Victorin kalktıkları zaman kapıda Şişko Sylvie ile karşılaştılar. Sylvie yollarını kapattı. "Ne oldu böyle?" dedi. "Monsieur Vautrin, Monsieur Eugénie'ye hesaplaşalım," dedi. Sonra da kolundan tuttu. "Enginarlarımızın içinde yürüyorlar şimdi." Bu sırada Vautrin çıka geldi. "Vokyan'a hiç telaşlanmayın," dedi gülümseyerek. "Ihlamurların altında tabancalarımı deneyeceğim." Victorin ellerini kavuşturarak, "Ah, Monsieur, niçin Monsieur Eugénie'yi öldürmek istiyorsunuz?" dedi. Vautrin iki adım gerileyerek uzun uzun Victorin'e baktı. Zavallı kızın yüzünü kızartan alaylı bir sesle, "Bu da başka bir öykü," dedi. "Çok cici bir delikanlı, değil mi? Bir düşünce getiriyorsunuz aklıma. İkinizi de mutluluğa kavuşturacağım güzel kız." Madame Couture genç kızın koluna yapışmış, kulağına, "Victorin, bu sabah öyle şeyler yapıyorsunuz ki akıl sır ermiyor," diye fısıldayarak sürüklemişti onu. Evimde tabancalar patlatılmasını istemem dedi Madame Vauquer. Bu saatte herkesi ayağa kaldırıp polisleri buraya getireceksiniz. Peki peki sakin olun Vauquer'a diye yanıtladı Vautrin. Ne yapalım, biz de atış yerine gideriz. Rastinyak'ın yanına gidip dostça koluna girdi. 5 kurşunu 35 adımdan 5 kez üst üste bir maça asına çivilediğimi gözünüzün önünde kanıtlasam da yılmayacaksınız dedi. Biraz sinirlisiniz, budalalar gibi öldürtebilirsiniz kendinizi. Kaçıyorsunuz dedi Öjen'i. Vautrin, kafamı kızdırmayın diye yanıtladı. Bu sabah hava o kadar soğuk değil, gelin oturun şuraya dedi. Yeşile boyanmış kanepeleri gösterdi. Burada kimse işitmez konuştuklarımızı. Sizinle konuşacaklarım var. İyi bir delikanlısınız. Kötülüğünüzü istemem. Severim sizi. Azra, ay kör şeytan. Vautrin'in sözü bu. Sizi neden sevdiğimi de söyleyeceğim. Şimdilik sizi kendim yaratmışım gibi tanıdığımı söyleyecek. Bunu da size kanıtlayacağım. Koyun torbalarınızı şuraya diye ekledi, yuvarlak masayı gösterdi ona. Rastinyak paralarını masanın üstüne koydu. Az önce kendisini öldürmekten söz ederken, şimdi koruyucusuymuş gibi davranan bu adamın davranışlarındaki beklenmedik değişikliğin son noktasına getirdiği merak içinde oturdu. Kim olduğumu, neler yaptığımı, neler yapmakta olduğumu öğrenmeyi çok isterdiniz dedi Vautrin. Pek meraklısınız küçüğüm. Hadi sakin olun. Neler işiteceksiniz daha? Mutsuzluklara uğradım. İlkin dinleyin, sonra yanıtını verirsiniz. İşte iki sözcükle geçmiş yaşamım. Kim miyim? Vautrin. Ne mi yapıyorum? Canımın istediğini. Geçelim. Huyumu da öğrenmek ister misiniz? Bana iyilik edenlere ya da yüreği yüreğime ses verenlere karşı iyiyimdir. Her şey serbesttir bunlara. Bacak kemiklerime tekmeler bile indirseler ağzımı açıp da sakın ha demem. Ama vallahi billah, beni rahatsız edenlere ya da bana solak gelenlere karşı şeytan gibi kötüyümdür. Şurasını da belirtmek yararlı olur ki adam öldürmek bana vız gelir, dedi bir tükürük atarak. Yalnız temiz bir biçimde, ille de öldürmek gerektiği zaman öldürürüm. Bir bakıma bir sanatçıyım ben, görünüşüme bakmayın. Benvenuto Cellini'nin yaşamı serüvenler içinde geçmiş ünlü İtalyan kuyumcusu, 1500-1571. Anılarını okumuşumdur. Hem de İtalyancasından. Yaman bir heriftir. Bizleri gelişi güzel öldüren feleğe özenmeyi ve güzeli bulunduğu her yerde sevmeyi bu adamdan öğrendim. Öte yandan herkese karşı tek başına olmak ve şansını sürdürmek de oynanmaya değer bir oyun değil mi? Toplumsal düzensizliğin bugünkü yapısı üzerinde iyice düşünmüşümdür. Küçüğüm, düello bir çocuk oyunu, bir budalalıktır. İki canlı kişiden biri ölecekse bunu rastlantıya bırakmak için budala olmak gerekir. Düello mu? Yazı tura, işte bu kadar. Ben üst üste 5 kurşunu bir maça asına çivilerim. Her yeni kurşunu ötekinin üzerine gömerim. Hem de 35 adımdan. İnsanın böyle ufak bir yeteneği varsa karşısındakini devireceğinden kuşku duymaz. Ama nerede bir adama 25 adımdan ateş ettim, vuramadım. Herifse ömründe tabanca kullanmamıştı. Bakın dedi bu olağanüstü adam. Yeleğini çözüp insanı ürpertiyle karışık bir tiksinti veren, sert ve kızıl tüylerle örtülü, ayı sırtı gibi kıllı giysisini gösterdi. Rastinyak'ın parmağını göğsündeki bir çukurun üstüne bastırdı. Bu acemi çaylak kıllarımı kavuruverdi diye ekledi. Ama çocuktum o sıralarda. Sizin yaşınızdaydım, 21 yaşında. Hala bir şeylere, bir kadının aşkına, sizin burnunuza kadar batmak üzere olduğunuz bir sürü saçmalığa inanıyordum. Dövüşecektik, değil mi? Beni öldürebilirdiniz. Diyelim ki ben öbür dünyayı boylamıştım. Siz ne olacaktınız? Kirişi kırıp İsviçre'ye gitmek, pederin parasını yemek gerekecekti. Pederin de pek yenilecek parası yok ya. Size içinde bulunduğunuz durumu açıklayacağım. Ama bu dünyanın işlerini inceledikten sonra seçilecek 2 yol, yani ya budalaca boyun eğme ya da baş kaldırı bulunduğunu görmüş bir adamın üstünlüğüyle yapacağım bunu. Ben hiçbir şeye boyun eğmem, tamam mı? Bu gidişinizle ne gerekir size, biliyor musunuz? Bir milyon, hem de acele tarafından. Yoksa bu küçücük kafayla gidip Saint Claude'un ağlarında dolaşarak bir yüce varlık bulunup bulunmadığını anlamaya çalışmak işten bile değil. Saint Claude'da Seine nehrine atılan ağlardan boğulmuş kişilerin cesetleri çıkarılırdı. Ben size bu bir milyonu vereceğim. Biraz durup Eugenie'ye baktı. Oo, Vautrin babaya başka türlü bakıyorsunuz. Bu sözcüğü işittikten sonra bu akşam görüşürüz denilince süt içmiş bir kedi gibi yalanarak tuvalet yapan bir genç kıza benzemeye başladınız. Ha şöyle. Hadi canım, şimdi görüşelim. İşte durumumuz delikanlı. Orada babamız, anamız, büyük halamız 18 ve 17 yaşlarında, iki kız kardeşimiz 15 ve 10 yaşlarında, iki erkek kardeşimiz var. İşte takım. Kız kardeşlerinizi hala yetiştiriyor. Papaz iki kardeşe Latince öğretiyor. Aile ak ekmekten çok tatsız tuzsuz kara ekmek yiyor. Peder pantolonlarına dikkat ediyor. Anne topu topu bir yazlık, bir de kışlık giysisiyle yetiniyor. Kız kardeşlerimiz de Allah ne verdiyse. Hepsini biliyorum. Güneyde bulundum. Size yılda 1200 frank yolladıklarına, toprağınızda fazla fazla yılda 3000 frank getirdiğine göre evinizin durumu budur. Bir aşçımızla bir uşağımız var. Görünüşü kurtarmak gerek. Peder baron, bize gelince hırslıyız. Bosyanların hısımıyız ama yaya dolaşıyoruz. Servet istiyoruz ama cebimizde meteliğimiz yok. Vokiana'nın iştah kaçıran yemeklerini yiyoruz ama Saint Germain semtinin güzelim akşam şölenlerinden hoşlanıyoruz. Kötü bir yatakta yatıyoruz ama bir konak istiyoruz. İsteklerinizi ayıplamıyorum. Hırslılık herkese vergi değildir yavrucuğum. Kadınlara hangi erkekleri aradıklarını sorun. Hırslıları derler. Öteki erkeklere göre hırslıların belleri daha güçlü, yürekleri daha sıcaktır. Kanlarında daha çok demir vardır. Kadın da güçlü olduğu sıralarda kendini öyle mutlu, öyle güzel bulur ki parçalanmak tehlikesi altında da olsa üstün bir gücü olanı bütün erkeklere yey tutar. Size sorumu sormak için isteklerinizin dökümünü yaptım. Sorum da şu. Bir kurt açlığı duyuyoruz. Dişlerimiz keskin mi keskin? Tenceremizi doldurmak için ne yapacağız? Önce hukuku yutacağız. Bu da eğlenceli bir şey değil. Üstelik hiçbir şey öğretmez. Ama gerekli. Öyle olsun. Bir ağır ceza mahkemesi başkanı olmak ve zenginlerin yataklarında rahat rahat uyuyabileceklerini kanıtlamak ereğiyle bizden daha iyi olan zavallıcıkları omuzlarında T.F. damgasıyla zindana yollamak için avukatlığı seçiyoruz. T.F. kürek mahkumlarına vurulan damga. Pek eğlenceli değil, üstelik de uzun. Bir kez 2 yıl Paris'te çile dolduracak, can attığın eğlenceliklere dokunmayacak, bakmakla yetineceksin. Durmadan isteyip de istediğine kavuşamamak bıktırıcı şeydir. Yumuşakçalar soyundan solgun yüzlü bir insan olsaydınız korkacak bir şeyiniz olmazdı. Ama aslanların ateşli kanı var içinizde. Günde 20 saçmalık birden yaptırtacak bir iştah var. Böylece işkence Tanrı'nın cehenneminde gördüğümüz işkencelerin en korkuncu içinde yaşayacaksınız. Uslu olduğunuzu, süt içip içli şiirler döktürdüğünüzü kabul edelim. Bu yürekliliğinizle nice sıkıntılardan, köpekleri bile kudurtacak yokluklardan sonra taşra köşesinde bir herifin yardımcısı olarak işe başlayacaksınız. Hükümet köpeğe kemik atar gibi 1000 frank para atacak önünüze. Hırsızların ardından havla, zenginlerin davasını savun, yürekli kişileri giyotinden geçirt. Eksik olsun, arkanızda dayınız yoksa taşra mahkemesinde çürürsünüz. 30 yaşında hala cübbeyi fırlatıp atmamışsanız yılda 1200 franga yargıç olacaksınız. 40'ı bulduğunuz zaman yılda 6000 lira geliri bulunan bir değirmenci kızıyla evlenirsiniz. Teşekkürler. Arkanızda dayınız mı var? 30 yaşında 1000 eko yıllıkla savcı olur, belediye başkanının kızını alırsınız. Bir seçim pusulasında Manuel'i Vilel okumak gibi Jacques Antoine Manuel 1775-1827 zaman zaman 18. Louis ve 9. Charles'ın başbakanı Villele 1773-1854'e karşı çıkmış bir politikacıydı. Uyaklar tutuyor, bilinç rahat edebilir. Ufak siyasal alçaklıklardan birkaçını yaparsanız 40 yaşında başsavcı olur, milletvekili seçilme olanağına kavuşursunuz. Şurasını da unutmayın ki, sevgili çocuğum, bilinçliğimizde yaralar açılacak, 20 yıl boyunca sıkıntıya, gizli düşkünlüklere katlanmış olacağız. Kız kardeşlerimiz de evde kalacak üstelik. Ayrıca şurasını da saygılarımla belirtirim ki, Fransa'da topu topu 20 başsavcı var. Siz bu rütbeye göz dikenlerse 20 bin kişisiniz. Hem de aranızda bir parmak yükselebilmek için anasını bile satabilecek şaklabanlar bulunmakta. Bu meslek sizi tiksindiriyorsa başka bir şey arayalım. Baron de Rastignac avukat mı olmak istiyor? Güzel, 10 yıl boyunca sıkıntı çekecek. Ayda 1000 frank harcayacak, bir kitaplık, bir yazıhane edinecek. Kibar çevreye girip çıkacak, dava bulmak için savcının eteğini öpecek, adliyeyi dilinizle süpüreceksiniz. Bu meslek sizi servete kavuşturursa, hayır demezdim. Ama Paris'te bana 50 yaşına gelip de yılda 50 bin franktan fazla kazanan 5 avukat gösterir misiniz? Adam böyle ruhumu eritmektense haydut olmayı ye tutarım. Hem liracıkları nereden bulacağız? Bütün bunlar tatlı şeyler değil. Bir kadının draması bir kaynak olabilir. Evlenmek mi istiyorsunuz? Boynunuzda bir taş bağlamak istiyorsunuz demektir. Sonra para için evlenirsek soyluluğumuz, onur duygularımız nerede kalır? İnsan uzlaşmaları karşısında başkaldırımıza bugünden başlamak daha iyi. Hiç değilse mutlu olabilseniz. Karının önüne bir yılan gibi yatmayı, kaynananın ayaklarını yalamayı, hatta bir domuzu bile tiksindirecek bayağılıklar yapmayı o kadar önemsemezdim. Ama bu biçimde evleneceğiniz bir kadının yanında lağım taşları gibi mutsuz olursunuz. Kendi karınızla çarpışmaktansa erkeklerle savaşmak daha iyi. İşte yaşamın 4 yol ağzı delikanlı. Buyurun seçin. Şimdiden seçtiniz bile. Akrabanız Bosyan'a gittiniz, lüksün kokusunu aldınız. Madame de Rosto'ya, Gorya babanın kızına gittiniz, orada da Parisli kadının kokusunu aldınız. O gün döndüğünüzde alnınıza yazılmış bir sözcük vardı. Okudum o sözcüğü. Yükselmek. Ne pahasına olursa olsun yükselmek. Aferin dedim. İşte tam bana göre bir adam. Para gerekiyordu. Nereden bulmalı? Kız kardeşlerinizi yoldunuz. Bütün erkekler kız kardeşlerini biraz soyar. 100 suluklardan çok kestane bulunan bir ülkede Tanrı bilir nasıl kopardığını bu 1500 frank asker girmiş bostanlar gibi toz olacak. Sonra ne yapacaksınız? Çalışacak mısınız? Çalışma sizin şu sırada anladığınız biçimde anlaşılırsa yaşlılık günlerinde Poirot gücünde adamlara Woke ananın pansiyonunda bir daire sağlar. Çabucak bir servet edinmekse şu sırada sizin durumunuzda bulunan 50 bin kişinin çözmeye çalıştığı bir sorun. Siz bu sayıda bir birimsiniz. 50 bin tane güzel yer bulunmadığına göre kavanoza kapatılmış örümcekler gibi birbirinizi yemeniz gerek. Burada nasıl ilerlenir biliyor musunuz? Ya deha parıltısıyla ya da ahlaksızlığın verdiği beceriklilikle. Bu insan kitlesinin içine ya bir top mermisi gibi düşecek ya da veba gibi sızacaksınız. Dürüstlük hiçbir işe yaramaz. Dehanın gücü altında ezilirler. Ondan nefret eder, kara çalmaya çalışırlar. Çünkü paylaşmadan alır ama dayandı mı eğilirler önünde. Kısacası çamura gömemeyince diz çöküp taparlar. Ahlaksızlık alıp başını yürümüş yetenek ender. Her yanı dolduran yeteneksizliğin silahıdır ahlaksızlık. Her yanda onun sivri ucunu göreceksiniz. Kocaları topu topu 6000 frank yıllık alırken giyimine, kuşamına 10000 franktan fazla para harcayan kadınlar göreceksiniz. 1200 frank alan memurların topraklar satın aldığını göreceksiniz. Bir yüksek meclis üyesinin oğlunun Longchamp'ta orta kaldırımdan koşan arabasında yer alabilmek için kendini satan kadınlar göreceksiniz. Zavallı Gorya Baba Budalası kocasının 50 bin lira geliri olan kızının yüklendiği borç senedini nasıl ödemek zorunda kaldı? Gördünüz. Paris'te attığınız her iki adımda korkunç dümenlerle karşılaşırsınız. Şu bir kök salataya karşılık kellemi koyarak bahse girerim. Hoşunuza giden ilk kadının evinde bir eşek arısı yuvasına düşersiniz. Varsın kadın istediği kadar zengin, genç ve güzel olsun. Hepsi de her konuda kocasıyla savaşta, yasalarla dizgilenmiş durumdadır. Sevgililer için, çal çaput için, çocuklar, ev ya da gösteriş için, çok ender olarak da erdem için çevrilen dolapları açıklamam gerekse, sözlerimin sonu gelmez, inanın bana. Bunun için dürüst kişi ortak düşmandır. Ama dürüst kişi kimdir sanırsınız siz? Paris'te dürüst kişi susan ve paylaşmayı yatsıyan kişidir. Çalışmaları hiçbir zaman ödüllendirmeyen, her yanda bütün işleri yapan, baldırı çıplaklar birliği diye adlandırdığım şu zavallı kölelerden söz etmiyorum. Elbette bu dalalığın bütün çiçeklenişi içinde erdem onlardadır ama düşkünlük de onlardadır. Tanrı da son yargı gününde bulunmamak gibi kötü bir şaka yapacak olursa, bu insancıkların suratları nasıl buruşacak şimdiden görür gibiyim. Çabucak yükselmek istiyorsanız şimdiden zengin olmanız ya da öyle görünmeniz gerek. Zengin olmak için büyük oynamak gerekir. Yoksa çamura battığınızın resmidir. Hadi eyvallah. Seçebileceğiniz 100 meslek içinde çabucak başarıya ulaşan 10 kişi çıkarsa halk bunları hırsız diye adlandırır. Sonuçları siz çıkarın. İşte yaşam olduğu gibi. Mutfaktan daha güzel değildir. O da bir o kadar pis kokar. Ama yiyip içmek istiyorsanız elinizi kirleteceksiniz ister istemez. Yalnız yıkanmasını iyi bileceksiniz. İşte çağımızın bütün ahlakı bu. Toplum konusunda böyle konuşmam bana bu hakkı verdiği içindir. Bilirim onu. Ayıplıyor muyum sanıyorsunuz? Hiç de değil. Hep böyle olmuştur. Ahlakçılar hiçbir zaman değiştirmeyecekler dünyayı. İnsan kusurludur. Bazen daha az, bazen daha çok ikiyüzlüdür. Budalalar buna göre ahlaklı ya da ahlaksız olduğunu söylerler. Halktan yana çıkıp da zenginleri suçlamıyorum. Yukarıda, aşağıda, ortada hep aynıdır insan. Bu yüksek sığırın her milyonunda başkalarının, hatta yasaların bile üstüne çıkan 10 baba yiğide rastlanır. Ben de onlardanım. Siz de üstün bir insansınız. Başınız yukarıda, dosdoğru ilerleyin. Ama çekememezlikle, karalamalarla, bayağılıkla, herkesle savaşmak gerek. Napolyon'un karşısına Aubert adında bir savaş bakanı çıkmıştı. Herif kendisini neredeyse sömürgelere yolluyordu. Yoklayın kendinizi. Bir bakın. Her sabah bir gün öncekinden daha büyük bir istemlilikle kalkabilecek misiniz? Bu koşullar içinde hiç kimsenin geri çevirmeyeceği bir öneride bulunacağım size. İyi dinleyin. Bakın, bir düşüncem var benim.